Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Temmuz çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kafa Radyo'da Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası sevgili dinleyiciler. Hemen o başlıklarla başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama vardı. Pişman olursunuz dedi. Ne için? Beşli çetenin ara bulucularına çattı. Hiç aramızı bulmaya çalışmayın mesajını verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Birazdan detaylarına bakacağız. Meral Akşener milletin ekonomik sıkıntılarından, öğrencilerin dertlerinden bahsederken siz milletsiniz, asılsınız dedi. Biz vekiliz, bizi siz seçiyorsunuz diye konuştu. Covid ile ilgili birçok haber var sevgili dinleyiciler. Özellikle dünya genelinde Avrupa'da bir artış, Türkiye'deki beraberinde gelen artış ve buna ilişkin uzmanların uyarısı var. Dünden gelen uyarılara baktığımızda ortak bir fikir çıkıyor ortaya. Maske geri gelmezse vaka patlaması olabilir diyor uzmanlar genel itibariyle ve özellikle hatırlatma dozu aşılarının da yapılması noktasında uyarıları var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir açıklama var. Bu sabaha Nihat'ın konu başlığı da oldu zaten. Türkiye'de her ailenin kapısında arabası var diye bir açıklama yaptı. Daha neler var detaylarında birazdan program içerisinde aktaracağız. CHP'den Dışişleri Bakanlığı'na bir tepki var sevgili dinleyiciler. O da nedir? Belediye başkanlarının yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı iznine bağlanması. Buna ilişkin CHP'nin tepkisi var. CHP genel itibariyle buna uymayacağını ifade ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan maalesef bir şehit haberi geldi. Bir askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen bir trafik kazası sonucunda piyader Yusuf Gürler kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çaya yine zam geldi sevgili dinleyiciler. Bir zam daha geldi öyle söyleyelim. Bu kez %9,5'luk bir zam yapıldı çaya. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kurban Bayramı öncesinde bir sahte para uyarısı var ki buna ilişkin özellikle kurban pazarlarında da eğitim vermeye çalışıyor emniyet ve belediyeler. Sahte para ile ilgili uyarı önemli. İçişleri Bakanlığı'ndan da 81 ile gönderilen Kurban Bayramı'na ilişkin bir genelge var. Özellikle emniyetle ilgili ve yollarda alınacak olan tedbirlerle ilgili. Malum Kurban Bayramı haftasındayız artık. Daha doğrusu bu hafta sonu bayram geliyor. Şimdi çarşamba günündeyiz. Cuma öğleden sonradan itibaren artık hazırlıklar başlıyor. Türkiye Akdeniz oyunlarını ikinci tamamladı. Dünden gelen 3 altın madalya haberi var yüzmede. Victoria Zeynep Güneş, Berkay Öğretir ve Deniz Ertan Akdeniz oyunlarında 3 altın madalya kazandılar. Ve dolayısıyla Türkiye 108 madalya ile Akdeniz oyunlarını tamamladı ve ikinci sırada bitirmiş oldu Akdeniz oyunlarını. İtalya birinci sırada 159 madalya ile birinci oldu İtalya. Biz Akdeniz oyunlarına katılan tüm gençlerimizi, tüm milli sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz, kutluyoruz sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar var. Dün İtalya Başbakanı Draghi ile bir aradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasında 9 ayrı anlaşmaya imza atıldı. Oradan gelen haberler de var. Aynı zamanda Dodurga seçimleri üzerinden bir tartışma başladı sevgili dinleyiciler. O tartışmada şöyle, AK Parti'den Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'nun Dodurga seçimlerini Türkiye'ye örnek göstermesi, CHP'den de Özgür Özel'den gelen "eğer bunu örnek alıyorlarsa sevinmeye devam etsinler, yanlış örnek" diye cevap vermesi. Bu arada ORC anketten bir araştırma daha geldi. O araştırmanın detaylarına da yine programın ilerleyen dakikalarında bakacağız. Sarallar Operasyonu adıyla bilinen bir operasyon gerçekleştiriliyor biliyorsunuz. Ve toplamda 119 kişinin gözaltı süresinin uzatılması talep edildi. Arada ünlü isimler de emniyete çağrıldılar. Anladığımız kadarıyla ifadelerine başvurulacak. Örneğin şarkıcı Aylin Coşkun, Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin gibi isimlerin de ifadeye çağrıldığı bilgisi, emniyete çağrıldığı bilgisi dün çokça konuşuldu sevgili dinleyiciler. Son bir başlık daha atalım, daha sonra döviz tablosuna geçeceğiz. Geçtiğimiz günlerde çokça konuşmuştuk, daha doğrusu geçtiğimiz yıllar içerisinde konuştuğumuz bir konuydu ama Kars'ta 3 yıl boyunca ısrarlı takip ve tacizine uğradığı Birdal Doğan'ı köy meydanında öldüren ve 12 yıl hapsi istenen lise öğrencisi ilk duruşmada tahliye edildi. Evet, 14 yaşından bu yana tacizine uğradığı erkeği öldüren lise öğrencisi ilk duruşmada tahliye edildi. Bu da dünden gelen bir başka haberdi sevgili dinleyiciler. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım. Döviz tablosuna geçerken bir de Brent petrole de bakacağız. Çünkü petrolün fiyatında ciddi manada bir düşüş oldu. Bir defa şöyle söyleyelim. 8 Haziran tarihinde, yani bundan yaklaşık bir ay öncesinde $120'dı Brent petrolün fiyatı. Şimdi $103 seviyesine geriledi ki bu gerileme özellikle son birkaç gün içerisinde fazlaca oldu. Yani 4 Temmuz'da $113'ken şu anda $103 seviyesine geldi. Bir anda $10 düştü. Dolayısıyla aslında akaryakıt fiyatlarına bunun yansıması lazım. Benzine dün biliyorsunuz 96 kuruş civarında bir zam bekleniyordu. O zam iptal edildi bu düşüşten dolayı. Ama sadece bu zammın iptal edilmesi değil, petrol fiyatlarının bu seviyede kalması daha da fazla akaryakıt fiyatlarının seviyesinin düşmesine sebep olmalı Türkiye'de de. Dolar 17 liranın üzerinde, dün biliyorsunuz birden bir yükseliş meydana geldi. 17 lira 10 kuruş civarında dolar işlem görürken euro 17 lira 53 kuruş seviyelerinde şu anda sevgili dinleyiciler. Gram altın 970 lira serbest piyasada, biraz daha yukarıdadır muhtemelen fiyatı. Çeyrek altın 1560 lira görünüyor liste fiyatı olarak. Borsa İstanbul'da dün bir düşüş vardı. BIST 100 endeksi %1.44'lük bir düşüş gerçekleştirdi genel itibariyle. 2371 puanla başlayacak yani bugün BIST 100 endeksi sevgili dinleyiciler. Ve Bitcoin $20,000 seviyesinin biraz üzerinde diyorduk dün. Şimdi $20,000 seviyesinin biraz altında. $19,972 karşılığı şu anda Bitcoin'in sevgili dinleyiciler. Peki, başlıkları kısaca böyle sıralamış olduk. Şimdi bunları detaylandıracağız. Bunlarla beraber aktaracağımız daha birçok konumuz var vaktimiz el verdiğince. Mesela Beyaz Saray'dan gelen bir açıklama oldu. Beyaz Saray Biden'ın niyetinin aslında Türkiye'nin F-16 isteğini karşılamak olduğunu söylüyor. Beyaz Saray, yani Biden'ın bu açıklamalarının iyi niyetli olduğunu ifade ediyor. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz diye bir açıklama geldi Beyaz Saray'dan. Türkiye biliyorsunuz F-16'ları almaya çalışıyor uzunca bir süredir. F-35 programından zaten çıkarılmıştı ama F-16'ları almaya çalışıyor. Şimdi Biden bu talebi gerçekten destekliyor diye bir açıklama geldi Beyaz Saray'dan. Bakalım, tabii Biden'ın sadece tek başına desteklemesi bir işe yaramayacak. Biden "ben Kongre'yi de ikna etmeye çalışacağım" diyordu. Kongre gerçekten ikna olacak mı? Biliyorsunuz Amerika işine geldiği zaman ikna olur, işine gelmediği zaman ikna olmaz. Eğer şu anda o işine gelen bir dönem içerisindeyse, bu F-16'ların satışını yapmak istediği bir dönem içerisindeyse ikna olur. Türkiye ile ilişkileri düzeltmek adına, bir bedel kazanmak adına buna ikna olacaktır Amerika. Yoksa eğer yine böyle bir karşılıklı pazarlık meselesi yapacaksa, işte Biden der ki "ben istiyorum", Kongre der ki "biz onay vermiyoruz". Ya bunu önümüzdeki süreç bize gösterecek. Biden bir mücadele verecek gibi görünüyor ama o mücadele dostlar alışverişte görsün şeklinde mi olacak? Gerçekten içten bir mücadele mi olacak, göreceğiz. Şimdi sevgili dinleyiciler, programın başlıkları arasında söyledik. Kemal Kılıçdaroğlu pişman olursunuz diyor dedik ya. Ne için pişman olursunuz diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Diyor ki beşli çeteyle uzlaşmam için araya giren sermayedarlar oluyor diyor. Kim olursa olsun onlar pişman olurlar. Bu böyle bilinsin diyor. Şimdi varsa cesaretiniz gelin beni ikna edin ama haber yollamayı bırakın diyor. Vermiş olduğu mesajda. Şimdi gelin beni ikna edin varsa cesaretiniz mesajını vermiş bu arada. Ama haber yollamayın, aralara birini koymayın mesajını da vermeye devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yapıyor. Bu arada Mehmet Cengiz'le ilgili biliyorsunuz dün Sedat Peker'in açıklamaları oldu sosyal medya üzerinde. Yine çeşitli iddiaları vardı. Tutukluyken eski başbakan Mesut Yılmaz'ın kumar oynadığı ve dayak yediği görüntülerinin elinde bulundurulduğu ve bu sayede de Yılmaz'dan 5 milyon dolar alarak serbest bırakıldığını öne sürmüştü. Ki iddialara göre Mesut Yılmaz'la anlaşmak için iktidara yakın iş adamı Mehmet Cengiz'in aracı olduğunu iddia etti. Hatta gazeteci Ertuğrul Özkök'ü de bu konular içerisine dahil etti. Şimdi bu konuyla gündeme geldi bu kez Mehmet Cengiz, hatta daha da detaylı bir şekilde biliyorsunuz sosyal medyada iddialar vardı. Ve aynı zamanda bu konuda yine arada bulunan, aracılık yapan Zafer Salman'dan bahsediyordu ki Zafer Salman da ne dediyse doğrudur diye bir açıklama yaptı. Dün herhalde sosyal medyayı takip ettiniz. Sadece dün gündüz saatlerinde gelen değil, akşam saatlerinde gelen diğer açıklamalarda vardı gündemde. Ama tabii biz daha çok magazin haberlerini seviyoruz değil mi? Kim kimle ne yapmış, neredeymiş, bu tip haberler oldu mu daha çok Türkiye'nin dikkatini çekiyor. Şimdi biz devam edelim sevgili dinleyiciler. Programın başında Meral Akşener'in açıklamalarından da bahsettik. Meral Akşener Türk Telekom'un Türkiye Varlık Fonu'na devri kapsamında iktidarın 24 milyar liralık bir borcu üstlendiğini hatırlattı. Ve dedi ki bu Hariri'nin cebine koyulan o 24 milyar lirayla KYK kredileri sebebiyle kara kara düşünen yoksul öğrencilerin, yoksul ailelerin çocuklarının mezun olduktan sonra da canına okuyan o KYK kredileri en azından yapılandırılabilir. Bu çocukların üzerinden faiz yükü kaldırılabilirdi diye konuştu. Ve şunu söyledi, aslında her zaman söylediğimiz şey, siz milletsiniz, asılsınız dedi. Siz bizi seçensiniz, asli unsursunuz diye konuştu. Yani neticede siz buralara o karşınıza aldığınız işte nedir onlar, işte dedi ki bütün ağları muhteremleri buraya getireceksiniz. Ve onların karşısında duracaksınız dedi. Karşınızda durduracaksınız onları dedi. Böyle bir mesaj verdi. Yani asıl olan sizsiniz, bizi seçen sizsiniz mesajını verdi dün Meral Akşener. Şimdi altılı masa toplanıyor biliyorsunuz. Sürekli toplantılar yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Gelen bir haber var, bir duyum var veya öyle söyleyelim. İddia şu ki altılı masa toplantısında şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Masa dışından gelecek olası cumhurbaşkanı adaylarına kapıyı kapattı deniyor masa. Ya böyle bir bilgi var. Şimdi bu ne manaya gelir? Eğer bu bilgi doğruysa tabii. Ben çok doğru olduğuna da emin değilim ama bu bilgi doğruysa eğer şu manaya gelir. Bu masada kimler varsa onlardan biri. Hani onların dışında işte adı geçen işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi adaylar gündeme gelmez anlamına gelir. Eğer bu altılı masa dışına kapılar gerçekten kapatıldıysa. Ben çok böyle bir karar alınmış olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar çok demokratik çerçevelerde, çok saygılı, her görüşe açık çerçevede yürütülen görüşmeler gerçekleşiyor. O nedenle sanki böyle olurmuş gibi gelmiyor bana ama bakalım önümüzdeki süreçte bunu bize gösterecek. Yapılan anketler var. O anketler sürekli yayınlanıyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kim rakip olursa daha fazla oy çıkartabilir anketleri var. Herhalde bunların hepsi gözlemleniyordur. Bunların hepsine bakılıyordur diye düşünüyorum. Öyle olmalı en azından. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şu hayatımızdan çıkarmaya çalıştığımız Covid maalesef yeniden yavaş yavaş ayak seslerini duyurmaya başladı. Biliyorsunuz dün de önceki günde konuştuk, bunları paylaştık sizlerle. Yeni tabloda bir haftalık veride 57.113 vaka açıklanmıştı. Yani bir hafta öncesine göre iki kattan fazla artış, iki hafta öncesine göre beş kattan fazla bir artış var Covid vakalarında. Zaten hatırlarsanız bu Covid vakaları falan böyle paylaşılırken insanlar bazen inanıyor bazen inanmıyor gibi durumlar vardı. Sonra herkes şuna bakmaya başladı, kendi gözlemine. Yani kendi çevresinden bir yakın arkadaşı, bir arkadaşının arkadaşı, aileden birisi Covid olmaya başlayınca aa evet ya yeniden Covid başladı galiba demeye başladı ki şu anda o dönem içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Uzmanlardan uyarılar var, çeşitli uyarılar var. Önlemleri almamız gerekiyor diyor mesela Profesör Doktor İftihar Köksal'ın televizyonda NTV yayınında ben de röportajını takip ettim. Önlemleri almazsak daha büyük vakaları görmemiz çok muhtemel diyor. Hatta eğer böyle giderse diyor 10 katına da çıkabilir. Şimdi önümüzde diyor yaz dönemi var. Ya bu dönem içerisinde insanlar çok sık bir araya gelecekler ve hele önümüzde şimdi bir bayram dönemi var. Bayram ziyaretleri, özellikle toplu taşıma araçlarında yapılacak olan seyahatler, tüm bunlar aynı zamanda yeniden Covid'in patlamasına sebep olabilir diye uyarıyor ve maske geri gelmezse vaka patlaması olabilir diyor yapmış olduğu açıklamada. Ve aynı zamanda halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayahan Pala da bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinde bir açıklama yaptı. Başta Fransa, Yunanistan, İtalya ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde Covid-19 vaka ve bazılarında ölüm artışı var. Bu ülkelerle etkileşim içerisindeyiz. Hızla önlem almamız gerek. Sağlık Bakanlığı sessizliğini bozmalı. Hızla topluma bilgi vermeli, önlem almalı diyor. Şimdi uzmanlar özellikle hatırlatma dozu uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Sema Turan'dan gelen böyle bir açıklama vardı. Hatırlatma dozunun çok önemli olduğunu söylüyor ve yaz sonuna doğru hatırlatma dozlarının tamamlanmış olması gerektiğini ifade ediyor. Yani bilmiyorum kaç doz aşı oldunuz, 2'yi tamamladınız mı, 3'ü oldunuz mu? Mesela biz 3 doz aşılıyız. Yani radyoda birçok arkadaşımız hepimiz 3 doz aşılıyız. Ama 3. dozun üzerinden şöyle bir hesap ediyorum. Aşağı yukarı 7 ay geçti. 7 ve hatta belki de 8 ay geçti. Şimdi deniyor ki 3. dozun üzerinden de eğer işte bir 6 ay 7 ay geçtiyse bir hatırlatma dozu daha olabilirsiniz deniyor. Özellikle de Covid-19 atlatmadıysanız, Covid-19 geçirmediyseniz. Biz de bu uyarıları hekimler yaptıkça size hatırlatalım ki size de daha fazla ulaşsın. Belki daha fazla dikkat edersiniz. Şimdi gelelim bu sabah Nihat'ın da konusunu oluşturan o habere sevgili dinleyiciler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen bir açıklama oldu. Şimdi bu açıklamayı söylerken tam olarak söyleyelim ki ne dediğini tam olarak söyleyelim ki bir yanlışlık bir eksik olmasın. Diyor ki baktığınız zaman Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın. Türkiye'de bütün ailelerin her gelir grubundan ailelerin kapısında otomobili var. Çocukları okuyor. Netice itibariyle hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz diyor. Şimdi siz bireysel hayatınızda bunu hissedebiliyor musunuz? Yani şu anda bizi dinleyen her gelir grubundan dinleyicimiz var. Sizin gerçekten hepinizin ailesinden kapısında, hepinizin evinin kapısında otomobiliniz var mı? Otomobil olanlar muhakkak var, elbet var, yok demiyoruz. Ama sizin hepinizin veya komşularınız dahil olmak üzere herkesin evinin kapısında arabası var mı? Madem arabanız var, niye otobüste gitmeye çalışıyorsunuz siz tatile? Şimdi otobüs bileti bulamıyoruz mesajları geliyor ya. Otobüs bileti bulamıyoruz, biletler çok zamlandı, nasıl yapacağız diye soranlar var ya. Madem arabanız var binin arabaya gidin. Bakın bakan öyle söylüyor. Her gelir grubundan ailenin kapısında otomobilim var diyor. Ve ayrıca hepsinin çocukları okuyor diyor. Şimdi çocukların okuması bir lütuf değil bir defa. Onu söyleyelim yani dünyada eğitim hakkı en başta gelen insan haklarından bir tanesi. Ya bu bir lütuf değil. Çocukları isterse okuyor istemezse okumuyor. Aile isterse okutuyor istemezse okutmuyor. Tamam ama bazen mesela okuyamayan çocuklar var. Ya şu manada söylüyorum okuyamayanı. Mecbur bıraksanız okuyacak ama ailenin gelire ihtiyacı var ve çocuk çalışıyor çalıştırılıyor. Bunlar da var yani bir yandan. Ama şimdi her ailenin kapısında otomobili var. Bir de her gelir grubundan diyor. Yani her gelir grubunun kapısında otomobili olabilir mi? Üst düzey gelir grubunun diyelim var. Belki de bir değil iki tane var. İki değil üç tane var belki de çok üst düzey grubunun arabasının evinin kapısının önünde arabası. O başka. Orta gelir seviyesinde olanların da belki aracı var. Ama her gelir grubunun deyince alt gelir grubunda olanlar Bunu nasıl hissediyorlar acaba, bu cümleyi nasıl duyuyorlar? Bunu da söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Şimdi bakın, insanlar şehir dışına gitmeye çalışıyorlar. Otobüs bileti fiyatları geliyor her gün. Sürekli örnekler geliyor. Şimdi 4 kişilik aileye şehir dışına yolculuk ortalama 6000 liraya mal oluyor. Ve şu anda TOFET Başkanı'ndan bir açıklama gelmiş. Bilet satışları oldukça düşük diyor. Valla düşük mü değil mi onu bilmiyorum ama bilet fiyatları oldukça yüksek. Birol Özcan böyle bir açıklama yapmış, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı. Geçtiğimiz yıllara göre bilet satışlarının büyük oranda düştüğünü söylemiş. Eskiden diyor bilet satmayı bırak, rezervasyon yapardık, insanlar gelir biletini alırdı. Şimdi rezervasyonlar da azaldı. Yani biz 300 liraya bilet satarken para kazanıyorduk. Şimdi 750 liraya bilet satıyoruz ve para kazanamıyoruz diyor. Şimdi otobüsçüler de ayrı dertli tabii. Neden? Şimdi 750 liraya bilet satıyor. Yani satmak istemiyor ama mecbur. 750 liraya satıyor. Diyelim ki sattı. Vatandaş aldı. Diyor ki dönüş için de alacağım. Dönüş belli değil. Neden belli değil? Çünkü dönüşte acaba o sırada bir zam gelmiş olacak mı akaryakıta? Şu dönemde bir zam yok gibi görünüyor. Onu söyleyelim. Ondan da bahsedeceğim biraz sonra. Sizlerden gelen mesajlar var. Milletvekillerine yapılan %40 zam için 650 vekilden hiç el kaldırıp hayır millet açken ben bu paraya oy vermem, yani bu zamma oy vermem diyen oldu mu hiç diyor gönderdiği mesajda. O jetlere uçan bilgisayar diyorlar, yazılımları Amerika'nın elindeyken istemezlerse uçuramıyorsun diye duymuştum diyor bir başka dinleyicimiz. Tabii yani buna benzer uygulamalar yapılıyor tabii, yazılım kimde önemli olan o. Aynı şey İsrail için de geçerliydi biliyorsunuz. İşte yazılımları kontrol edebiliyorlar, dediğiniz doğru. Ama netice itibariyle sonuçta bu uçakları vermeyi taahhüt ederlerse bunun da bedeli alındıktan sonra zaten bu uçaklar verilecektir. Ha, daha sonrasında kullanımı konusunda bir engelleme olur mu bilmiyorum. O kadar olacağını şu an için sanmıyorum. Günaydın Güçlü Bey, 9 kişilik bir aileyiz, birimizin bile arabası yok maalesef diyor dinleyicimiz. Bakın 9 kişilik bir aile bir araya geldiklerinde bir araba alamamışlar mesela. Demek ki siz ya Türkiye'de yaşamıyorsunuz ya her gelir grubundan birisi değilsiniz. Yani bakanın söyledikleri bunu çıkartıyor ortaya. Ben doçentim, eşim öğretmen, biz hissetmiyoruz diyor İskenderun'dan Hakan Bey. Hissetmiyoruz dediğiniz konu hangisi acaba, onu anlamadım ama yani kendinizi iyi, mutlu mu hissetmiyorsunuz yoksa başka bir şey mi, o kısmını çok anlayamadım ama şu an gelen bir mesajdı. Devam ediyoruz. Şimdi dedim ya, bu petrol fiyatlarında da şu dönem böyle bir düşüş olabilir. Dolar yeniden yükseldi, petrol fiyatı düştü. Dün piyasalarda böyle bir dalgalanma oldu. Bu dalgalanmanın genel itibariyle bir resesyon beklentisi olduğu söyleniyor. Resesyon endişeleri var. Yani ekonomide bir genel, dünya genelinde bir durgunluk endişesi var şu anda. Bu endişeler sonucu bütün bunlar meydana geliyor deniyor ki enflasyona ilişkin belirsizlikler de var. Sadece Türkiye değil, dünya genelinde enflasyona ilişkin belirsizlikler var. Merkez bankaları da bu yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarını sıkılaştırıyorlar bir yandan. Dolayısıyla bu ekonomideki resesyon endişesini daha da çok arttırıyor. Yani ne oluyor? Talep azalacak yönünde bir endişe var. Talep azalırsa diye bir endişe var şu anda. Tüm bunlarla beraber işte petrol fiyatlarında dün bir düşüşü gördük. Ani bir düşüşü gördük. Aynı zamanda dövizlere, dolarda da bir yükseliş kendini hissettirdi sevgili dinleyiciler. Ekonomik haberlerle, ekonomiye dair birkaç haberle devam edeceğiz. Sonra bir reklam arasına gideceğiz. Programın başında söyledim. Çay fiyatına %9,5 oranında yeni bir zam geldi ki Mayıs'ta %43 civarında bir zam gelmişti. Sonra yaklaşık bir %2-2,5 yanlış hatırlamıyorsam bir zam daha vardı. Şimdi %9,5 oranında bir zam daha geldi çaya. Binali Yıldırım'dan bir açıklama var. Enflasyon belli ki biraz zaman alacak diyor. Ama o süre içinde vatandaşı korumak görevimiz demiş. Valla vatandaş korunabiliyor mu? Tamam, olumlu, iyi bir mesaj ama vatandaş korunabiliyor mu enflasyondan? Hayat pahalılığından çok da öyle görünmüyor. İşsizlik ödeneği için başvuruda rekor kırılmış mesela. Dünden gelen bir başka haber sevgili dinleyiciler. Bir veri tablosu ortaya konmuş, İşkur verileriyle. 2017 yılına oranla %152'lik bir artışla 1.880.801 kişiye ulaşmış. İşsizlik başvurusu, işsizlik ödeneği için başvuru yapanların sayısı bu şekilde artmış sevgili dinleyiciler. Mersin'den gelen bir haber vardı. Maalesef işte cinnet geçiren birisinden bahsediyoruz. Herhalde öyle. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdi diyor çevresindekiler. 31 yaşında Ali Dilek eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ediyor. İşsizdi çok uzun süredir diyor. Çevresinde komşuları genel itibariyle yapmış olduğu açıklamalarda iş maalesef bu boyuta doğru gelmiş durumda. Üstelik sadece böyle bir haber değil, birçok haber karşımıza çıkıyor. Peki bir dinleyicimiz daha mesaj atmış, ona da bakalım, sonra reklamlara gidelim. Benim de kendi kazancımla alın terinle aldığım 9 yaşında otomobilim var. Eskiden yılda 20 bin kilometre yolculuk yaparken zamlardan sonra 2 bin kilometre yolculuk yapacak duruma geldik. Bu konuyu da dile getirsek mi diyor Hayati Bey. Haklısınız, doğru. Bu konuyu da dile getirelim. Dinleyicilerimiz diyorlar ki yani eskiden aldığımız arabalar var ama o arabaları şimdi sokağa çıkaramıyoruz. Çünkü akaryakıta öyle bir zam geldi ki veya araçların servis bakım maliyetleri öyle bir arttı ki kapının önünde tutmaktan başka çare yok diyor dinleyicilerimiz. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu arada reklam arası sizlerden gelen birçok mesajı ben okudum. Bazılarını yine sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Evet, 1000-2000 liraya satmak için araba üzerindeki farları çalarken tampon, kaput, çamurluk ne varsa haşet ediyorlar. Hırsızlık yaparken hem hainlik hem de aptallıkla işlerine devam ediyorlar demiş Aydın Bey, göndermiş bu mesajı. Serkan Bey diyor ki Çalışma Bakanı'nın açıklamaları gerçekten ibret verici. Bir ailenin arabasının olması o ailenin refah seviyesinin yüksek olduğu anlamına mı geliyor diye sormuş. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Murat Bey, Bakan Bey başka bir ülkeden bahsediyor galiba. Her evin önünde araba olsa ne yazar, deposunu doldurup binemedikten sonra diyor. Böyle bir mesaj göndermiş. Kaskolar 10 binden başlıyor diyor bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz geçen sene 415 liraya yaptırdığım zorunlu trafik sigortası dün sigortacım aradı, 1620 lira dedi. Geçen sene 450 lira civarında doldurduğum arabanın deposunu şimdi 1700 lira civarına dolduruyorum. Geçen sene 200 liraya Avcılar'dan Enes'e gidip geliyordum, şimdi 750 lira diyor göndermiş olduğu mesajda. Evet, devam edelim yine sizlerden gelen diğer mesajlarla. Bir dinleyicimiz diyor ki çok şükür 2004 model bir arabaya sahibim. 4 aydır kapının önünde yatıyor. Toplam yapmış olduğum kilometre 350 kilometre, 200 kilometresi mecburi İzmir'e sınava giderken kullanmak zorunda kaldım. Onu da 5 kişi gittik geldik, yakıt parasını bölüştük diyor. Hani bakanın sözlerine ilişkin vatandaşın, insanların cevabı nedir diye baktığımızda bu. 2005 model 4 çekerim var, 2.5 motor, 480'e doluyordu, artık 2200'e doluyor. 48 bin kilometre yapardım, artık 2000 kilometre bile zor diyor bir dinleyicimiz. Günaydın Güçlü Bey, 24 yıllık öğretmenim. 7900 lira maaşım var. Çocuk okutuyorum. Krediyle aldığım bir arabam var. Ev sahibi evden çıkarıyor, kiralar 5000'den başlıyor. Ev alamıyorum, 1,5 milyondan aşağı ev yok. Hadi krediyle ev alayım diyorum, kredi alamıyorum. Aylık taksidi 14.500 lirayı. Arabayı satsam yine yetmiyor. Söyleyin ne yapayım, nerede kalayım, nasıl geçineyim diyor. Valla hocam o kadar zor ki, 24 yıllık bir öğretmen sevgili dinleyiciler bize bu mesajı gönderen. 24 yıllık bir öğretmenimizin bunların hiçbirisini düşünmemesi gerekiyor. Yani kendisinin en azından böyle çok lüks olmasa da, zaten öyle bir talebi de yok. Bir başını sokacağı evinin bir de arabasının olması gerekmez mi? Ya bu ülkede bunun olması gerekmiyor mu? Yani öğretmenlerimiz bunu hak etmiyor mu mesela? İşte şimdi nasıl yaşayacak? Buyurun diyor ki 7900 lira maaşım var diyor. Ev sahibi evden çıkıyor, kira 5000 liradan başlıyor. Ev almaya kalksan 1,5 milyon lira diyor. Krediyle alacak olsam aylık taksit 14.500 lira diyor. Ne yapacağım ben diyor.
Bir de çocuk okutuyor.
Ben diyorum.
Bir de çocuk okutuyor.
25. Hiç arabamız olmadı. Kızım üniversite sınavına girdi. Kazanırsa nasıl okutacağız onu düşünüyoruz. Biz zaten uzayda yaşıyoruz. Arabaya ihtiyacımız yok demiş. Göndermiş olduğu mesajda dinleyicimiz. İnsanların böyle dertleri var, böyle sıkıntıları var. Bu sıkıntıları görmezden gelemezsiniz. Ne olacak canım, hepinizin arabası var kapınızın önünde, hepinizin çocuğu okuyor diyemezsiniz. İnsanların eğer böyle bir şeyleri varsa bile bunlara sahip olmasını çok göremezsiniz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündem bir hayli yoğun, o gündemle devam ediyoruz. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı ile bir araya geldi. Mario Draghi ile bir araya geldi. 9 anlaşma imzalanmış Türkiye ile İtalya arasında. Burada aslında önemli bir başlık ortaya çıkıyor. Bu anlaşmalarda değil, Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda Putin ve Zelenski'nin tahıl konusunda yaklaşımının önemli olduğunu söylüyor. Karadeniz'deki tahıl koridoru ile ilgili bir hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticelendirmeye çalışacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ki bu bölgede Türkiye'nin garantörlüğünü aslında hem Rusya hem Ukrayna kabul etmişti, öyle görünüyordu. Ki orada koridorun açılması noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmaları da olabilir. Olabilir deniyordu. Yapabilir Türk Silahlı Kuvvetleri bu mayın temizleme çalışmasını deniyordu bir yandan. Ki yapar da Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgenin gerçekten mayından temizlenmesini sağlayacağı gibi güvenlik koridorunu da iyi bir şekilde sağlar. Ama Rusya ile Ukrayna arasında da bir anlaşmanın olması gerekiyor. Hatta belki de işte Türkiye'yi dahil ederek bu üçlü anlaşmanın yapılması gerekiyor. Şimdi bir başka konuya geçiyorum buradan. CHP'den büyük bir tepki var Dışişleri Bakanlığı'na. Neden bu tepki söyleyelim? Belediye başkanlarının yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı iznine bağlandığını doğruluyor, söylüyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun. Yani ne demek bu derseniz, bir belediye başkanı, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir büyükelçiyle bir araya gelemeyecek. Neden? Diyecek ki Dışişleri Bakanlığı'ndan izin istiyorum bu büyükelçiyle görüşebilmek için. Dışişleri Bakanlığı izin verirse bir araya gelebilecek. Ya bu şu andaki konuşulan konu. Ve CHP de diyor ki şunu bilin ki biz diyor bu dışişlerinden izin kararına uymayacağız diyor. Belediye başkanlarımız sarayın memuru değildir, iktidarın emireri değildir. Kendi bölgelerinin seçilmiş olan temsilcileridir diyor CHP. Tabii Ekrem İmamoğlu'ndan da hemen bir açıklama geldi. Bu hamlelerin merkezi idarenin toplum nezdindeki çürümüşlüğünü göstermek dışında bir anlamı yoktur dedi Ekrem İmamoğlu. Bakalım Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelecek mi? Yani biz bu kararı aldık, almadık. Doğru bir karar aldık, arkasındayız. Bir dakika ya, böyle bir karar almadık biz falan bir şey gelecek mi? Yani neden mesela belediye başkanı bir büyükelçiyle görüşecekken görüşmeden önce gidip Dışişleri Bakanlığı'na izin alacak? Ve izin verilmezse görüşmeyecek. Görüşemeyecek, görüştürülmeyecek. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Çok fazla haber var. Mümkün olduğunca hepsini paylaşalım istiyorum bir yandan. Dodurga'da yapılan belediye seçimleri vardı. AK Parti'nin adayı biliyorsunuz açık ara kazandı. %86 civarında yanlış hatırlamıyorsam bir oy almıştı. Buna ilişkin de AK Parti'den bir açıklama gelmişti. AK Parti'de Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu bir açıklama yapmıştı ki bu açıklamasında 2023 seçimlerinin işaret fişeği demişti Dodurga'yı işaret ederek. Yani %86 ile biz burayı geçtik. Görün bakın karşımızda ne altılı masa ne yedili masa, hiçbir şey dayanamaz diyordu. Böyle bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine de CHP'den Özgür Özel'den bir açıklama geldi bu kez sevgili dinleyiciler. Özgür Özel de Dodurga'ya bakıp Türkiye'de durumumuz iyi sanıyorlarsa sanmaya devam etsinler dedi. Dodurga sonuçları üzerinden Cumhur İttifakı'nın kendisine umut devşirmesini tebessümle izliyoruz diye bir açıklaması oldu. Selahattin Demirtaş'tan bir ortak aday çağrısı oldu sevgili dinleyiciler. Eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak biz de HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız diye bir açıklaması oldu Selahattin Demirtaş'ın. Ve ORC'nin yapmış olduğu bir anket vardı ki program başında söyledim, detaylarından bahsetmedik ama AK Parti %27.1, CHP %24 görünüyor burada. Ki İyi Parti %22.1 oy almış görünüyor. HDP %7.6, MHP %7 görünüyor ORC'nin yapmış olduğu bu son araştırmaya göre. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Son bölümümüz içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Hızlı bir haber turu yapacağız bu bölüm içerisinde. Bu arada bir dinleyicimizden daha gelen mesaj vardı. Değerli öğretmenim, yazacaklarımın birebir tercümanı oldu diyor. Ne kadar yazık, bu ülkede bakanlık, yöneticilik yapanlar insanların ekonomik seviyesini elindeki telefondan ve arabasından belirliyorlar. Yazık, çok yazık diye bir mesaj göndermiş. Şimdi hızlı bir haber turu yapacağız demiştik sevgili dinleyiciler. Bayramla ilgili gelen haberler var. Yani Kurban Bayramı'na dair mesela İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge vardı. Karayollarında trafik denetimlerinin 7 Temmuz'da başlayacağı, 18 Temmuz'a kadar devam edeceği bilgisi var. Genelgeyle birçok denetime dair bilgi verildi valiliklere sevgili dinleyiciler. Ve devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bir açıklama var. Kayıt ve bağış arasında bir ilişki yok dedi. Bizim okullarımızın ihtiyacını devletimiz karşılıyor diyor. Kayıt yapmakla bağış arasında hiçbir ilişki yok ama isteyen velimiz bağış yapabilir diyor. Yani siz eğer kayıt yaptıracaksanız bağış yapma zorunluluğunuz yok manasında söylüyor bunu Milli Eğitim Bakanı. Ama gerçekten öyle mi? Hayat böyle mi işliyor? Realitede durum nedir diye düşündüğünüzde karşımıza farklı örnekler çıkabiliyor. Hekimlerin yurt dışı için belge başvuruları 2022'nin ilk yarısında rekor kırmış. 1171 hekim yurt dışı için belge istemiş. Belge için de bir başvuru tabii, yani yurt dışına başvuracak. Bu nedenle bir belge istemiş. Maalesef buradan gelen böyle bir haber var. Ankara'daki onur yürüyüşüne polis müdahalesi var. 45 kişi gözaltına alındı. Dünden gelen bir başka haber buydu. Miçotakis Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanmasına tolerans gösterilmeyecek dedi ki burada aslında Türkiye'yi kastetti yapmış olduğu bu açıklamada. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunları aynı zamanda engellemelere rağmen alternatif bir mezuniyet töreni düzenlediler. Baskılara rağmen pankartlarla yürüdüler Boğaziçi Üniversitesi'nin mezunları sevgili dinleyiciler. Bu arada bazı mezun kartlarının süresiz iptal edildiği bilgisi geldi bir yandan Boğaziçi Üniversitesi'nden. Biliyorsunuz dünün çok konuşulan görüntüsü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni. Bu törende Tıp Fakültesi Dekanı Deniz Demiryürek, dönem temsilcisi Kaya Avşar'ın konuşmasını engellemek istedi. Ancak yeni mezunlar... Burada yeni mezun hekimler, öyle söyleyelim, dekanı protesto ettiler ve bunun üzerine konuşmasına devam etti dönem temsilcisi Kaya Avşar. Konuşmasını hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyerek bitirdi. Büyük de bir övgü gördü sosyal medya üzerinde de. SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz avukatı tarafından gelen açıklama şu: Türkiye'de yargılanmayı istiyor, böyle bir bilgi paylaşıldı. Kadir Şeker'in 12,5 yıl hapis cezası vardı. 10 yıl 10 aya düşürüldü sevgili dinleyiciler. Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle almıştı bu cezayı. Antalya'da ormanlık alanda çıkan bir yangın vardı. Bunun kontrol altına alındığı bilgisi de geldi aynı zamanda. Evet, kısa bir haber turunu da böylece yaptık ve artık programın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Cenk Bayrak Teknik Masa'da bize yardımcı oldu, ona da teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.